Esir Şehrin Mahpusu, Kemal Tahir.
Ayrım 22.
Koğuşa baktı. Biri arkası dönük namaza durmuştu. Köşede üç kişi domino oynuyordu. Koğuştakilerin çoğu koridora çıkmışlardı. Kitabı kapayıp kalktı. Malta'ya her çıkışında kunduralarını giyip içeri gelişte çıkarmak sinirine dokunuyordu. Nalın ısmarlamayı unutmamalıyım diye gülümsedi. Bu düşüncenin sanki saatin kaç olduğunu bilmekle ilgisi varmış gibi saatine davrandı. Biraz önce olup bitenleri hatırlayınca gene gülümsemeye başladı. Sonra birden ürktü. Aynada kendisine bakıyormuş da yüzünde kan görmüş gibi gözlerini bir an kıstı. Bu işe canının bu kadar sıkıldığını sahiden hiç sezememişti. Elini yeleğinin cebinden hızla çekti. Yüreğinde uzaktan uzağa bir sıkışma vardı. Sol pazısı seyiriyordu. Kızmışım demek diye başını salladı. Kızmışım adam akıllı. Bu yaşıma kadar hiç soyulmadımdı da ondan mı acaba? Düşündü. Sahi bugüne kadar hiçbir şeyini çaldırmamıştı. İspanya'da yan kesicilerin cirit attığı tramvaylarda, adamın sırtından sezdirmeksizin ceketinin aşırıldığı Varşova garında bile iğne çarptırmada gel İstanbul'un göbeğinde. Koridora neden çıktığını unutmuş, cigara paketini çıkarmak için elini arka cebine götürmüştü. Bu sefer başka türlü güldü. Kısım kapısındaki nöbetçi gardiyanın iskemlesi boştu. Cigara ısmarlamak için meydancılardan birinin gelmesini bekleyerek kapının kalın demir parmaklıklarını tuttu. Demedim mi sana kardeş? Aman yatağını getir demedim mi? Korkudan tir tir titreyen bu fısıltı Kamil Bey'i sanki yüreğinden geliyormuş gibi ürpertti. Demedim mi? Soyarlar burada adamı, paralarını alırlar, alırlar bütün. Demedim miydi? Efendim? Kamil Bey hışımla döndü. Köprücü Arslan dişleri birbirine vurarak paralarını, paralarını diye mırıldanıyor. Kamil Bey ile konuştuğunu belli etmemek için çakır gözleriyle dimdik dışarıya bakıyordu. Herifin yalnız gözleri, sesi, neredeyse tıkanacak veremli solukları değil, ucu parlayan kırmızı burnu, kalın kıllı kırmızı bıyıkları, eski ceketi, dizleri fırlak, kalın şayak pantolonu da korkuyordu. Kamil Bey bir an her şeyi korku kesilmiş bu iri yarı adamda kendi korkusunu görür gibi oldu. Korku yüreğine damla damla sızmış, oraya tortu gibi çökmüştü de sezememiş miydi yoksa? Korktuğu için soyunmasını böyle gülümseyerek karşılamış olmasın? Göğsünde hışırdayan öksürük nöbetinin önü sıra, paraları, paraları diye hırıldayan herife apansız öfkelendi, istemeden çıkıştı. İşiniz yok mu sizin? Neredeyse korkudan öleceksiniz. Demedim mi? Paralar. Beni rahat bırakın. Haydi gidin işinize. Köprücü Arslan önce pek şaşırmış, sonra Kamil Bey'i de şaşırtan insanüstü bir gayretle bir kat daha korkmuştu. Ellerini herhalde sus yavaş der gibi ağzına götürüp sendeledi. Ağ koğuşuna doğru baktı. Başlayan öksürükle iki kat oldu. Kamil Bey, ayağına kapanıyor duygusuyla dehşete kapılarak omuzunu demirlere acıtacak kadar yadayamıştı. Köprücü Arslan, hep öyle iki büklüm öksürüklerle sarsılarak loş koridorda uzaklaşırken, Kamil Bey'in yüreğine önce derin bir pişmanlık, sonra dayanılmaz bir usanma sardı. İşte bu usanmayla yukarıdan inen ilk adama hiç duraklamadan seslendi. ''Bakar mısınız?'' ''Neymiş?'' Şuradan bir cigara rica edecektim. Elindeki lirayı uzattı. Bakkaldan bir paket ahali. Herif bir yüzüne bir uzattığı liraya baktı. Kamil Bey belli belirsiz durakladığını nasılsa fark etmişti ama hiçbir şey anlayamamıştı. Parayı alıp giden adamın arkasından daldı. Boynu ne kadar ince. Bu ince boyun o koca kafayı nasıl taşıyor? Ensesi sapsarı, oluk gibi oyuk. Biraz da aksak galiba. Duraklaması da belki bundandı. Sakat bir adama iş buyurduğu için üzüldü. Yukarı kısım açık olduğundan inen çıkan yoktu. Kimi Kamil Bey'e şöyle bir bakıyor, kimi başını bile çevirmiyordu. Konuşmacılar gelmeye başladıklarından meydancılar mahpus atları lakaplarıyla birlikte bağırmaya başlamışlardı. Bir yandan da konuşma yerine Gene kilimler, minderler, şilteler, iskemleler, semaverler taşınıyordu. Kamil Bey çocuk seslerini dinleyerek kızı Ayşe'yi gözünün önüne getirmeye çalışırken, cigara ısmarladığı adam merdivenleri aksaya aksaya çıktı, gözlerinde Kamil Bey'e garip gelen bir ürkeklik vardı. Başını sol omuzuna bükerek kekeledi. Bakkal bu parayı almıyor. Almıyor mu? Neden? Numaraları tutmuyormuş. Lirayı demirlerin arkasından uzattı. Az daha başım derde girecekti. Yuf olsun. Hemen dönmüş basamaklar inmeye başlamıştı. Bir dakika efendim. Kamil Bey utançtan laf bulamıyor. Bir dakika. Bilmiyordum. Özür dilerim efendim. Herif duymadı bile. Dönmeşte kayboldu. Kamil Bey lirayı şaşkın şaşkın evirip çevirdi. Kendi verdiği banknotun böyle kirli bir kağıtla yapışık olmadığını iyi hatırlıyordu. Gözlerini kısarak işi anlamaya çalışırken Zekeriya Hoca yetişti. ''Birine mi baktın Kamil Ağa? Bir şey mi ısmarladın? Baksanıza, bu para geçmezmiş. Fayrap Efendi'nin verdiği para. Geçmez miymiş? Ver bakayım. Allah Allah.'' Kamil Bey hemen düzeltti. ''Aslında bu para Fayrap Efendi'nin verdiği para değil. Birine cigara rica etmiştim. Alıp gitti. Dönüşte geçmiyor diye bunu getirdi. Ver şunu.'' Hoca parayı hemen tanımıştı. ''Hay Allah belalarını versin. Tamam o lira. İki haftadır şuna buna soktukları kayma. Senin gibi acemileri buldular mı? Herif nasıldı adamdı? Sıska, sapsarı. Az aksıyordu galiba. Biraz da kekeme. Bildim. Vay namussuz kekeçi biş. Kekeçliğine bakmadan bir de adam mı dolandırmakta? Allah belasını versin. Bunlar hep bakkal İsmail Efendi olacak namussuzun oyunları. Bunu herife 50 kuruştan vermiştir. Bende kalsın. Bahçe açılınca birine belki sokarım.'' Karşılık beklemeden lirayı cebine koydu. Acemi dostunu büyük bir zarardan kurtarmış gibi utangaç bir hoşgörülükle gülmüştü. Kamil Bey, ''Ama benim cigaram yok.'' diyemedi. Gidip yatağının önünde oturdu. Dünyada bütün bildiği, bilmediği işlerle ilgisi birdenbire kesilmiş gibiydi. Ancak ölüler bu kadar yalnız, bu kadar güçsüz, böyle hiçbir işe yaramaz olabilirler. Konuşulanları duymuyor, duyduklarından da hiçbir şey anlamıyordu. Koğuştakiler kendisine sanki dargındılar. Gözleri önünde kendisini soydurmuş, korkudan ses çıkaramadıkları için erkeklik onurlarının kırılmasına sebep olmuştu. Kamil Bey bunu anlayınca büsbütün bunaldı. Kendisini zorlayarak evi, kızı, karısı, Anadolu'da vuruşanlarla ilgili hayaller kurmaya çalıştı. Birden salıveriyor, daha kestirmesi, düşman yeniliyor, tevkifhanenin kapısına dayananlar, burada bir Kamil Bey varmış, Kuvayi Milliyeci Kamil Bey, haydi çıksın diye bağırıyorlar. İhsan'la karısı Nedime Hanım, Ramiz Efendi ile karısı Fatma Hanım, oğulları Küçük Kadir, Ayşe ile Nermin ise çok gerilerde, kalabalığın dışındalar. Zorladıkça hayal kurma gücü buradan ileri geçemiyor, hatta giderek bunlardan yalnız birisine takılıp kalıyordu. Elini dalgınlıkla 2 kere cigara paketine atmış, 2 keresinde de utanarak hemen çekmişti. Bu utanç hayal kurma çabalamalarıyla ilgiliydi. Hayal kurmak, insanoğlunun insan olarak yaşamaya başladı başlayalı bulduklarından bir bakıma en yücelticisi, en büyüğü, bir bakıma da en alçaltıcısı, en değersizi. Zekeriya Hoca gömleğinin yenlerini indirerek mırıldana mırıldana gelmiş, minderine diz çöküp oturmuştu. Bir zaman döşemeye bakarak daldı, sonra cebinden paketi çıkardı. Bir cigara aldı, nikotinden sararmış, kısa Yasemin ağzına geçirip yaktı. Karşısında limon yalıyormuş gibi Kamil Bey'in birden ağzı sulanmış, tütün isteği ağır basarak içinden bütün öteki istekleri sürüp çıkarmıştı. Şimdi bir paket cigara olsa, bir paket cigara. Zekeriya Hoca'nın paketini kendisi almıştı. Bir tane istesem ne olur diye düşündü. Az kalsın bunu yapacaktı da. Dişleriyle beraber yumruklarını sıkarak kendini tuttu. Tenha bir sokakta olsaydım da, yerde büyüyecek bir izmarit görseydim, eğilir alır mıydım? Kamil Bey bu sorunun korkunçluğunu birden sezdi. Kendisinin ne mal olduğunu, ömründe hiçbir zaman bu kadar acımadan araştırmamıştı. Hiç kimsenin görmeyeceğine %100 inansam alır mıydım? Alırdım demeye dili varmıyordu. Ellerinin kötü kötü titrediğini gördü. Neden bu titreme? Sakın eğilip almak için olmasın. Acaba ellerim ben istemeden, beni dinlemeden uzanıp alırlar mı? Zekeriya Hoca cigarayı aralık aralık içen tiryakiler gibi tütünün sahiden tadını çıkarıyor, derin derin çekip dumanı bir zaman içinde tuttuktan sonra dışarı bırakıyordu. Kimsenin görmeyeceğine inansam eğilip alacağım demek. İnsanlık onuru gözlerini yaşartacak kadar yaralanmıştı. Bu kimse sözünün içinde sen yok musun? Hayvan. Öyleyse kimseye göstermemek nasıl bir el çabukluluğu? Zekeriya Hoca Kamil Bey'in parasızlığını hatırlamış olmalı ki birden davranıp paketini uzattı. Kamil Bey belli belirsiz durakladıktan sonra gülümseyerek cigarayı aldı, teşekkür etti. Birinci çekişte gözleri kararıp başı hafifçe dönmüş, dizleri tatlı tatlı karıncalanmıştı. İlk uygun zamanda tütün alışkanlığından %100 kurtulmaya çalışacağım diye kendi kendine söz verdi. İlk uygun sırada tütünü bırakacağım. Ayşe kızım sana söz. Bahçe açıldığı zaman Kamil Bey Don Kişot'un herhangi bir sayfasına bakarak başı kuyruğu olmayan karışık şeyler düşünüyordu. Karavanaya yazılacaktı. Sabah kahvaltısında bir parça tayınla bir bardak çay, öğleyin domates, olursa biraz beyaz peynir, akşama karavana, karavana alabilmek için kap getirtecek. Bütün bu düşüncelerin arkasında kaç gündür ağa sofrasına oturduğu bu koğuşu değiştirmek zorunluluğu görünüyordu. Hangisi olursa olsun bir başka koğuşa geçmeli. Daha doğrusu mutlaka İhsan'ın yanına gönderilmeyi sağlamalı. Yatağı, bavulu, ne varsa her şeyi versem, biraz da para uydursam bu iyiliği bana Paytoncu Osman Ağa acaba yapabilir mi? Burada başına gelenler elbette İhsan'ın başına gelmemişti. Oranın ağası zorla kumara karıştırmamıştır İhsan'ı. Saatini elinden almamıştır. Peki neden? Savaşta yedek subaylık ettiğinden mi? Kendisini yadırgadıklarına artık iyice inanmıştı. Bir şey vardı ki milletle kaynaşmasını önlüyordu. Galiba her lafa efendim demesi, durmadan teşekkür etmesi. Geldiğinden beri kimsenin kimseye efendim dediğini, teşekkür ettiğini duymamıştı. Adliye nezaretinin penceresinden buraya bakarken yüreğine doğan, girip de bir daha çıkmamak, kaybolup gitmek duygusu meğer büsbütün uydurma değilmiş. Demek iç yüzünü bilmediği halde buradan o kadar ürkmesi, insanlığa aykırı bir yer olduğunu sezmesinden. Haydi bakalım hafız, buyur Seringer Efendi. Koğuşta kendisinden başka kimse kalmamıştı. Koğuş süpürülecek, haydi yallah. Kamil Bey kitabı bavuluna koyup hemen kalktı. Avluda çocuklar daha şimdiden keyifle, çığlıklarla koşmaya başlamışlardı. Kamil Bey birdenbire Zekeriya Hoca'yı gözleriyle aradı. Birdenbire kimsesizliğini duymuş, burada bir onu tanıdığını anlayarak yalnızlığın umutsuzluğundan korkmuştu. Bütün gövdesi ensesinden içeriye buz atmışlar gibi ürperdi. Zekeriya Hoca'nın ahbaplığına sığınmanın tabansızlık olacağını kestirerek biraz direndi. Sonra dayanamadı, ayaklarını sürüyerek hocanın çömelip sırtına dayadığı duvara doğru yürüdü, yanına çöktü. Geldin mi Kamil Ağa? İyi ettin. Koğuşta kalanlar Osman Ağa hiç sevmez. Neden? Gizli işleri olur. Osman Ağa'dan her laf açışta yaptığı gibi gene sesini alçaltmıştı. Ağa'ya kolonya suyundan içki yaparlar. Esrar keserler. Keserler mi? Ne demek? Ufak ufak böleceksin, her parçaya diş derler. Her diş 10 kuruş. Bir de şunun bunun zulasını ararlar. Zula nedir? Bıçak, şiş falan zulası. Bıçak saklanan yere zula diyorlar. Kamil Bey, karavanaya nasıl yazılacağını soracaktı, utandı. Midesi kazınıyor açlıktan, Kederi de, umutsuzluğu da artıyordu. Aşağı inerken koridora açılan pencerelerin camlarından birinde kalıpsız Fesini görmüş, birdenbire kendini tanıyamamıştı. Ya Nermin çıka gelirse diye elini Fesine götürdü. Dizleri kesildiğinden zorlamasa yere oturuverecekti. Dayanma gücünün tükenmek üzere olduğunu anlıyordu. Daha ilk adımda, 7 yılın 4. ayında dayanma gücü tükenirse neyin kalır? Şu izmariti kalkar alırsın. Bir kere eğilip aldın mı, birinin ateşinden yakman içten bile değil.
Ayrım sonu.